Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet değerli kardeşlerim, inşallah Hadid suresinin 26. ayetinden itibaren kalan kısmını da bugünkü sohbetimizde tamamlayacağız. Böylece Hadid suresini bitirmiş olacağız. Bu ayet-i kerimesinde geçen haftaki sohbetimizin son kısmına denk geldiği için fazla üzerinde konuşamamıştık. İnşallah bu haftaki sohbetimizde biraz daha ruhbanlık üzerinde daha fazla durmak, biraz daha fazla sizlere bilgi vermek istiyorum. Çünkü bu ayette Rabbimiz tarafından ruhbanlık üzerinde bize bilgiler veriliyor. Ruhbanlığın Peygamberimizin Aleyhissalatü Vesselam'ın hadisleri de biz anlıyoruz ki bizim dinimizde ruhbanlığın olmadığını, böyle bir yaşam biçiminin Peygamberimiz tarafından ve diğer peygamberlerimiz tarafından da aslında tavsiye edilmediğini, böyle bir yaşam modelinin gerek İsa Peygamberimizin o günkü Müslümanlara anlattığı ve öğrettiği din içerisinde olmadığını, İnsanların zamanla bunları Allah'a yaklaşma modeli biçiminde kendilerinin ortaya çıkarttıklarını görüyoruz ki onlara biz Hristiyanların bu yaşam biçimine, bu Allah'a yaklaşma, kendilerinin uydurdukları yaklaşma modeline biz ruhbanlık adını vermişiz. Ruhbanlık denmiş buna. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan daha sonraki dönemlerde de insanların Allah'a yaklaşma biçimleri, Allah'la yakınlık kurma, Allah'a yakın olma, peygambere yakın olma modeli adı altında bir takım yaşam modelleri ortaya çıkmıştır ki her ne kadar bizim toplumumuzda, İslam toplumunda buna ruhbanlık denmiyorsa da fakat bu ruhbanların, rahiplerin yaşadığı gibi, ruhbanlıkta olduğu gibi bir takım yaşamların, modellerin inzivaya çekilmelerin, Allah'a yakın olma adına bir takım uydurulan şeylerin de onlara yakın olduğunu görüyoruz ki, onun için bu haftaki sohbetimde inşallah biraz da ruhbanlığın ne demek olduğunu daha iyi anlarsak, inşallah biz Müslüman olarak, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendine örnek edinmiş insanlar olarak, Müslümanlar olarak o yaşantıdan uzaklaşacağız. Öyle bir hayatı kendimize rehber edinmeyeceğiz. Zira Allah'a yakın olmak, bizim kendi ortaya koyduğumuz modellerle değil, Allah ve Peygamber'in bize tarif ettiği modellerle, yaşam biçimiyle olur. Allah ve Peygamber bizden nasıl bir yaşam biçimi istemiş ise, o şekilde yaşar isek Allah ve Peygamber'e yakın oluruz. Birisinin yakınlığını kazanmak, onun rızasına uygun işler yapmakla mümkün olur. Dünyada da birisiyle biz eğer arkadaşlık kuracak isek, birisiyle yakın olmak, birisiyle çok samimi olmak istiyorsak, o insanın, o kişinin, o rızasını, sevgisini kazanmayı istediğimiz insanın isteklerine uygun hareket etmekle olur. Ki bu Allah ve Peygamber olunca daha da büyük bir önem arz eder. Allah ve Peygamber'e yakın olmak isteyenler, Allah ve Peygamber'in yolunda gitmekle, Kur'an ve ayetlerin ve hadislerin çizgisinde bir hayat yaşamakla mümkün olabileceğini anlamamız gerekir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizim için en güzel örnektir. Onun arkadaşları, sahabe, ashab-ı kiram bizim için çok güzel örneklerdir. Onlar nasıl bir hayat yaşamışlar? Allah'a ve Peygamber'e yakın olmanın modellerini, örneklerini bize bizzat yaşayarak göstermişler. O halde bundan sonrasında da eski Mısır'dan, Hint dinlerinden, bir takım kalıntılardan kendimize yeni yeni modeller ortaya çıkararak Allah ve Peygamber'in tavsiye etmediği, Allah ve Peygamber'in örnek göstermediği bir yaşam modelini kendimize model olarak seçip de vücudumuza, organlarımıza, ailemize, çevremize eziyet ederek, bir takım Allah'ın helal kıldığı şeyleri kendi nefsimize haram kılarak Allah'a yaklaşma modelinin İslami bir model olmadığını inşallah bu okuyacağımız ayetlerde göreceğiz. Onun için bu konu üzerinde tekrardan durmak istedim. Geçen haftaki sohbetimizde zamanın darlığı nedeniyle fazla üzerinde duramamış idik. Evet, وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا وَاِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَاهَا فِي زُرِّيَّتِهِمَا اَنْنُبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ dedi Rabbimiz. Biz andolsun ki Nuh aleyhissalatü vesselam ve de İbrahim aleyhissalatü vesselam peygamber olarak gönderdik. Bu ikisini peygamber seçtik. Bunlarda olan özelliklerden dolayı dedi, bunların bu kadar toplumları içerisinde üstün birer insan görülmeleri Allah tarafından kendilerine peygamberlik verilmiş olmasından. Onlar kendi kendilerine durduk yerde biz peygamberiz demediler de Allah tarafından bu görevin kendilerine verildiğini anlıyoruz. Sadece onlara Rabbimiz böyle bir üstünlüğü, böyle bir peygamberlik görevini vermediğini, onlardan sonra da fi zürriyetihima, o ikisinin zürriyetinden, Nuh ve İbrahim peygamberlerimizin soylarından gelen insanlardan da peygamberlik verdik, peygamberlik görevi verdik. İnsanlara uyarmalar için zaten İbrahim peygamberimizin de Allah'a duası vardı. Benim zürriyetimden, benim dinimi, senin dinini anlatacak insanlar bana ver ya Rabbi diye. Rabbimiz de bu duaya karşılık olarak İbrahim peygamberimizin soyundan İsmail peygamber geldi, İshak geldi, Yakup geldi, Yusuf geldi. Bunlar hep İbrahim peygamberimizin soyundan gelmiş olan insanlardı ve Allah tarafından kendilerine de peygamberlik, nübüvvet görevi verilmiş idi. Aynı zamanda peygamberlik göreviyle birlikte bunlara biz, Rabbimiz öyle diyor, vel kitabe, kitap da verdik. Kitapla insanları uyarmaları için hak ve batıl ne demektir, doğru nedir, yanlış nedir, emir nedir, yasak nedir, bu konularda kavimlerini uyarmaları, insanları uyarmaları, insanları hak yola çağırmaları için, insanların gerçekleri görmesi için, insanların hakikati görmesi için, kendilerine hak olana teslim etmeleri için, yanlışlıkta, sapıklıkta, dalalette kalmamaları için hem peygamberlerimizi gönderdi ve de peygamberlerimizle birlikte Rabbimiz bir de kitap gönderdi ki insanlar bu kitabın uygulayıcısı olan peygamberleri görsünler, hayatlarını ona göre yaşasınlar diye. Ama insan da Allah'ın verdiği iradeyle insanlardan bir kısmı bu anlatılanlardan, bu peygamberlerimizde görülen yeni modeli, yeni hayatı ve güzel hayatı görüp de güzelliği tercih edenler oldu. Feminhum muhtet derken onlardan doğru yolu bulanlar, hidayete ulaşanlar, peygamberi kendisine rehber edinenler, yaşamlarını peygamberin yaşadığı gibi yaşamaya söz verenler olduğu gibi ve kethirun minhum fasikun onlardan bir kısmı da azıp sapıtanlardan, dalalete düşenlerden, sapıklığa düşenlerden olmuş idi. Tarih hep böyle olmuştur. İlk insan Hazreti Adem'den aleyhissalatü vesselam bizim peygamberimiz arasında gelen bütün peygamberlerimizin din tebliğ etmeleri karşılığında kendilerine dini teklif etmeleri, doğru yola gelmelerinin ki bunun karşılığında bütün peygamberlerimizin ortak bir özelliğidir. Hiçbirisi ücret istememiştir. Ama şunu da ücret istememekle birlikte hiçbirisi de insanlara eğer siz Müslüman olursanız Allah'ın hazineleri yanımdadır. Bunun karşılığında ben sizlere dünyalık menfaatler vereceğim de böyle bir vaatleri de olmamıştır. Bütün peygamberlerimizin vaat edildikleri, bütün toplumlara, insanlara dini teklif etmeleri karşılığında vaat ettikleri şeyle hidayet olmuştur, kurtuluş olmuştur. Hem verdiği planda, hem aile planında, hem toplum planında eğer peygamberlerimizin tekliflerini kabul ederseniz, bizim teklif ettiğimiz hayatı kendiniz için yaşarsanız, kurtuluş ereceksiniz, mutluluğa, huzura ve barışa ulaşacaksınız demişlerdir. Ama kimileri bu daveti kabul etmiş, gerçek anlamda huzura ve mutluluğa kavuşmuşlardır. Ama bir kısmı da peygamberlerimizin teklifleri ki genellikle bunların toplumlardaki sömürgeci zihniyeti kendileri için üstünlük nedeni görmüş olanlar, toplumu sömürenler, peygamberlerimizin teklifleri karşısında her zaman karşı çıkmışlardır. Şunu hiç unutmayalım ki, bütün peygamberlerimizin geldiği toplumlarda peygamberlerimize karşı çıkanlar, peygamberlerimize alay edenler, peygamberlerimize dalga geçenler, peygamberlerimizi reddedenler genellikle toplumun o zengin tabakası dediğimiz insanlar olmuşlardır. Zira bu kesim kendi kurmuş oldukları bir sistemle toplumu, halkı sömürüyorlar. Diğer insanlara ikinci sınıf gözüyle bakıyorlar. Egemen bir grup oluşturmuşlar. Kendi aralarında paranın akışı hep kendi aralarında olmuş. Diğer fakirlere ise para akış istikameti onlara yönelmemişti. Bunun için de peygamberlerimiz böyle bir zulmü ortadan kaldırmaya, insanlar arasındaki adaletsizliği gidermeye çalıştıkları için o zengin dediğimiz, elit dediğimiz tabaka peygamberlerimize hep karşı çıkanlar, ezenler olmuştur, zalimler olmuştur. Halbuki din ve peygamberlerimiz hep mazlumlardan yana, ezilenlerin yanında olmuş, onların elinden tutmaya çalıştığı için peygamberlerimize karşı çıkmışlardır. Şuayb peygamberimiz ticari hayattaki yanlışlıkları dile getirdiği için, sen eskiden iyi insandın, bu tür işlerde bizim işlerimize karışmazdın diyerek ekonomik konulara karışmamasını söylemişler ama o bir peygamberlik göreviydi. Onların karşı çıkması hiçbir peygamberimizi ki Allah tarafından kendilerine verilmiş olan görevden geri koymadı. Nerede, ne zaman ve ne söylenmesi gerekiyorsa bütün peygamberlerimiz bunları açık yüreklilikle ve hiç kimsenin baskısından ve zulmünden korkmadan dile getirdiler. Birileri bundan rahatsız olur diye o hakikati gizlemediler. Birilerinin hatırına iş görmediler. Zenginler bundan rahatsız olurlar mı diye acaba düşünmediler. Toplumun ileri gelenleri bunu kabul eder mi etmez mi de hiç tereddüt etmeden her yerde ve her şartlarda bunları dile getirdiler. İşte bizler de bu yolun yolcuları olarak hangi konumda, hangi şartlarda olursak olalım, birilerin bundan rahatsız olmasını düşünmeden, birilerin bundan acaba ne der ki, ne demezler ki, kabul eder mi, etmez mi diye hiç düşünmeden Allah'ın emirlerini insanlara ulaştırmak bizler için Allah tarafından verilmiş olan en önemli görevimizin olduğunu bilelim. Elbette ki bizim din teklif etmemizin karşılığında bir takım insanlar bunu kabul edeceklerdir. Bir kısım insanlar da bunu kabul etmeyeceklerdir. Bu Allah tarafından konmuş olan bir yasadır. Allah-u Teala istemiş olsaydı bütün insanların Müslüman olacağını, bütün insanların müşrik olmayacağını, kafir olmayacağını Kur'an-ı Kerim'deki birçok yerdeki ayetleriyle bunu zaten bildiriyor. Biz görevimizi bilelim, görevimizin bilincinde ve şuurunda olalım. Yeter ki bunu yerine getirelim, insanlara din ulaştıralım. Karşıdaki insanların dini kabul edip etmemesi, bizim anlattıklarımızdan etkilenip yaşamlarını, hayatlarını değiştirip değiştirmemeleri, bizim üzerimize Allah tarafından bize sorulacak bir soru değildir. Bizim sorumluluğumuz da değildir. Karşımızdaki din anlattığımız insanların hayatlarında meydana gelebilecek bir değişiklik, bizden istenilen bir görev değildir. Bu Allah'ın takdirinde olan bir iştir. Rabbimiz insanlara vermiş olduğu irade ile bizim anlatmamız karşılığında insanlar dilerse kabul edecekler, dilerse kabul etmeyecekler. Biz de onun için görevimizi bilelim. Görevimizin bilinci ve şuurunda hareket edelim. Bizim görevimiz şudur ki bütün insanlara hangi makamda, hangi mevkide olursa olsunlar onlara din götürmektir, ayeti tebliğ etmektir, ayeti bildirmektir. Bu görev ve bilinçte olur isek zaten kendimiz de bazı sıkıntılardan kurtulmuş olacağız. Evet. Allah peygamberlerimizi İbrahim ve Nuh peygamberlerimizin peygamber olarak gönderdiğini, insanlara dine çağırdıklarını, ondan sonra da Rabbimizin onun soyundan gelen peygamberler, elçiler gönderdiğini ve kitap da verdiğini belirttikten sonra insanların bir kısmı kabul etti, bir kısmı kabul etmedi dedi. Ondan sonra bir başka peygamberimizin Rabbimiz tarafından peygamberlik göreviyle görevlendirildi görüyoruz ki ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا. Ondan sonrasında da bu İbrahim ve Nuh peygamberlerimizden sonra da onların ardından da başka elçilerimizi de biz gönderdik. Ve zaman içinde arkalarından da ve قَفَّيْنَا بِعِيْسَ بْنِ مَرْيَمَ. Onların arkasından da bir başka peygamberimiz olan İsa aleyhissalatü vesselam'ı gönderdik ki bazı farklı olan bir yönü vardır. bütün İsa peygamberimizin babasız dünyaya gelmesinin nedeni olarak da Rabbimizin gücünü, kuvvetini görüyoruz. Çünkü o günkü toplum determinist bir toplum. Hepsi sebep ve sonuç ilişkisine inanan bir toplum. Sebep olmadan sonucun olmayacağına inanan insanlar vardı. Rabbimizin gücünü, kuvvetini, otoritesini bir şey ol demesiyle oluvereceğini unutmuş bir toplum vardı. Bunun için Rabbimiz öyle birisini seçti ki, öyle birisinden İsa peygamberimiz doğdu ki hiç kimse de ona İffet ve namus konusunda hiçbirisinin zerre miskali kadar şüphe edemeyeceği bir kadındı. Onun için de bugün Hristiyanlık alemi Meryem Ana Günü kutluyorlar. Meryem Ana Günü kutlamalarındaki amaç ve gayeleri de işte Hristiyan kız ve kadınlarına diyorlar ki siz de Meryem Ana gibi iffetli ve namuslu olun diye de böyle bir önerileri var ama ne kadar bu konuda samimi olduklarında bugün Hristiyanlık alemine ufacık bir göz gezdirmeyle iffet ve namus konusunda Hristiyanlık aleminin kız ve kadınlarının nerede olduğunu da görebiliriz. Bu sözlerinde bu bayramı kutlamaların mesajından ne kadar etkilendiklerinde Avrupa'yı görenler veya televizyonlardaki filmlerde gördüğümüz iffet ve namus kavramı onlar için ne kadar geçerli olduğunu çok çabuk anlayabiliriz, algılayabiliriz. Evet, Rabbimiz tarafından İsa aleyhissalatü vesselamın da diğer peygamberlerimizden sonrasında elçi olarak Allah tarafından görevlendirildiğini, insanları dine çağırmakla görevli bir insan olduğunu, diğer peygamberlerimizden, elçilerimizden ve Allah tarafından gönderilen elçilerden farklı olmadığını da biz yine bu ayetlerden anlıyoruz. İsa peygamber aleyhissalatü vesselam'da bir ilahlık, bir uluhiyet özelliğinin olmadığını, diğer peygamberlerimizin peşi sıra elçilerimizden bir elçi olarak da Rabbimizin İsa aleyhissalatü vesselam'ı gönderdiğini yine bu ayetten anlıyoruz. Evet, İsa aleyhissalatü vesselama Rabbimiz ve atenahul incile, biz İsa aleyhissalama İsa'yı gönderdik ve ona da İncil'i verdik. İncil'i verdik, İncil diye bir kitap verdik, kutsal bir metin verdik. Ve cealna fi kulubillezine teba'uhu ra'feten ve rahmeten. Ona sadık bir şekilde uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. İsa aleyhisselamı peygamber olarak seçmiş, İsa aleyhisselatü vesselamı kendisine önder kabul etmiş olan insanların, onun yolundan gidenlerin kalplerinde de bir şefkat ve merhamet kıldık. Böyle bir özellik de onların kalbine verdik. Onlar insanlara karşı yumuşak davrandılar. Çevresindeki insanları dine davet ederlerken onlar yumuşak huylu oldular. Çok yumuşak kalpli. Bu aynı zamanda İsa peygamberimizin de bir özelliği idi ki zorlama olmadan, baskı kurmadan yumuşak kalpli ve merhametli oldu. Diğer insanlara, diğer mahlukata karşı çok şefkatli davrandığı için onun yolundan giden havari dediğimiz o grup da onun yolun takipçileri de aynı şekilde Allah'ın yarattıklarına ve yumuşak davrandılar ve merhametli davranıyorlardı. Zaten peygamberi aleyhissalatü vesselama da Rabbimiz Ali İmran suresinde sen yumuşak olmasaydın der. Yani din tebliğciliğinde önemli bir görev de budur. İnsanlar din anlatırken yumuşak olmalı, çevresindeki insanlara kırıcı olmamalı, onları bıktırıcı, usandırıcı veyahut da nefret ettirici değil de müjdeleyici ve de uyarıcı olmalı. Bir başka özellik olarak da burada da belirtildiği gibi biraz şefkatli, merhametli ve de yumuşak huylu olmamız gerektiğini Rabbimiz bu ayetiyle de bizlere belirtti. Evet. Ve rahbaniyeten nibteda'uha ma ketebna aleyhim ille ibtigâ-i rizvanillah. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Hz. İsa aleyhissalatü vesselam'ı kabul etmiş olan, onun yolundan giden insanların Rabbimiz kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik dedikten sonra uydurdukları ruhbanlığa gelince onlar yeni bir yaşam modeli Hz. İsa peygamberimizin kendilerine tavsiye etmediği, kendilerine söylemediği, kendilerine bildirmediği, bir başka modeli de peygamberlerinin kendisine söylemediği bir şeyi de onlara uydurdukları bir şey var ki, onlar kendileri böyle Allah'a daha çok yaklaşmak adına yeni bir yaşam tarzı ortaya attılar da buna ruhbanlık dendi. Uydurdukları ruhbanlığa gelince onu biz onlara gerekli kılmamıştık. Rabbimiz onlara şöyle şöyle bir hayat yaşayın, dünyadan el etek çekin, dünya Allah'ın verdiği rızıkları kendi nefsinize haram kılın, efendime söyleyeyim dinlenmede zamanı çok aza yayın, evlenmeyin, çoluk çocuk sahibi olmayan, dağlara çekilin gibi böyle bir şeyi Rabbimiz kendilerine böyle bir modeli söylememişti. Kendilerine biz gerekli kılmamıştık, farz kılmamıştık. Yalnız onlar Allah'ın rızasını kazanmak için onu kendilerine uydurdular. Böyle bir şeyi kendi kendilerine Allah'a yaklaşma adına böyle bir model ortaya kattılar. Fakat buna da onlar da gereği gibi uymadılar. Hem kendileri bir takım kurallar koydular, dünyadan el etek çekeceğiz dediler. Ama gördük ki bugün mesela çok canlı bir örnek olsun diye söylüyorum. Roma, Vatikan gerçekten ayrı bir devlettir ve de zenginliğinin ne olduğunu bilen yoktur. Dünyadaki malının, mülkün, saltanatın ne olduğunu bilen yoktur. Ne kadar mı? Tarihte de böyle oldu bunların yaşam biçimleri. Kiliselerin mal varlıkları diğer insanların mal varlığından kat ve kat üstün oldu. Hem kendileri dünyadan el etek çekme gibi bir model ortaya attılar. Bunu Allah'a yaklaşmanın bir gereği saydılar. Ama ilk zengin olanların kendilerinin dünyanın makamına, mevkisine, saltanatına, şanına, şöhretine düşkün olanların da yine kendileri olduğunu gördük. İşte Allah da diyor ki onlar kendileri böyle bir model ortaya attılar, uydurdular. Fakat ona da gereği gibi uymadılar. Biz de onlardan iman edenlere, onlardan iman etmiş, samimi olarak İsa peygamberimizin getirmiş olduğu dine, şeriata inanmış olanlara mükafatlarını verdik. Fakat onlardan birçoğu da ne oldular? Ve ketirun minhu fasikun, onlardan birçoğu da fasıklardan oluverdiler. Evet. Bu ayeti bu şekilde belirttikten sonra ruhbanlık hakkında dedim sizlere biraz bilgi vermek istiyorum dedim. Bu ayetin ışığı altında bazı şeyleri şimdi sizlere aktarmak istiyorum. Bir kere şunu kesin olarak bilmemiz gerekir ki ruhbanlık hakkında tekrar söylüyorum. Bilgi vermemin nedeni bu konuda biraz daha sizleri bilgilendirmek istememin nedeni bugün bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra da bazı cemaatlerin, bazı ekollerin, bazı grupların böyle bir yolu tercih eder olmuş olmasından dolayıdır. Bazı insanları mesela Allah'a yaklaşmak adına müritlerine, mensuplarına bazı şeyleri tavsiye eder olmuşlardır. Bir tanesinde mesela bir ilke olarak Allah'a yaklaşmak, iyi bir Müslüman olmak için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını incelediğimiz zaman sahabesine şöyle bir şey, nefsi öldürmek adına tuvalet temizliği yaptırdığı görülmemiştir. İnsanları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın iyi bir Müslüman olmak adına çile çektirdiği kuru üzümlere 3-5 kuru üzüm, 3-5 zeytin yedirdiği Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın görülmemiştir. Nefsi öldürmek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın modelinde, din modelinde, hayat modelinde yoktur. Nefsi öldürmek değil, nefsi eğitmek vardır. Yani Allah tarafından insan dediğimiz varlık böyle bir özellikle yaratılmıştır. Hem irade vardır insanda hem de nefis vardır. Eğer nefissiz bir varlık düşüneceksek onlar meleklerdir. Halbuki Rabbimiz insan dediğimiz varlığa hem nefis veriyor hem de irade veriyor. İrademizi kullanarak nefsimize hakim olmamızın gerekliliğini işte Rabbimiz hem Kur'an'la bunun nasıl olacağını gösteriyor hem de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı hayatta biz bunları görüyoruz. Onun için bu ruhbanlığı tanır isek yaşadığımız yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Allah'a yaklaşmak adına o çile çekmelerin, insanın vücuduna eziyet etmelerinin bizim dinimizde olmadığını, bunun Hazreti İsa'dan sonra insanların kendi uydurdukları felsefelere, düşüncelere daha yakın olduğunu anlayacağız. Onun için biraz bunun üzerine durmak istiyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zaten bunu açıklıkla söyledi. Dedi ki, İslam'da ruhbanlık yoktur. Bu ümmetin, bizim benim ümmetimin, peygamberimizin söylediği bu ümmetin ruhbanlığı Allah yolunda cihad etmektir. Peygamber aleyhissalatü vesselam ruhbanlığı bu şekilde söylüyor. Yoksa insanların inzivaya çekilmesini, insanların hücrelere kapanmasını, ömrünün kalan kısmını tamamen mistik bir düşünce içerisinde geçirmesini Peygamber aleyhissalatü vesselam bizlere tavsiye etmiyor. Sosyal hayatın içinde kalarak, insan öğretmense öğretmenini yaparak, tüccar tüccarlığını yaparak, efendime söyleyeyim işçi işçiliğini yaparak, patron patronluğunu yaparken Allah'la birlikte olabiliyorsa, Allah'la birlikteliğini devam ettirebiliyorsa, toplumun içinde caddede gezerken, sokakta yürürken, alışverişinde, çarşıda, pazarda eğer Allah'la birlikteliğini koruyabiliyorsa, o zaman bu insan Allah'ın yolundadır ve bu insanda böylesine bir hayatla ancak Allah'a yaklaşabilir. Böylesi bir yaşam mıydı? Yoksa kendisini bir odaya kaparak, dünyadan el etek çekerek, insanlardan uzaklaşarak, ailesinden uzaklaşarak, Allah'ın helal kıldıkları kendi nefsine haram kılarak böyle bir yaşam modeli Peygamber aleyhissalatü vesselamın bizler için tavsiye ettiği, bizler için önerdiği bir model değildir. Onun için İslam ümmetinin fertleri fitnelerden korkmak, orman ve dağlara çekilmek yerine fitne ve fesada karşı Allah yolunda mücadele ederek fitne ve fesadı ortadan kaldırmak durumundadır. Bunun için mücadele etmelidir. Geçen hafta söylemiş olduğum peygamberimizin 3 sahabede gördüğü yanlışlığı hepimiz hatırlıyoruz. Bütün peygamber aleyhissalatü vesselam bütün gün, bütün tüm gece ibadet namaz kılacağım diyen insana yanlış olduğunu söylüyor. Her gün oruç tutacağım diyen insana yanlış olduğunu söylüyor. Evlenmeyeceğim ve de kadınlara yaklaşmayacağım diyen insanlara karşı Peygamber aleyhissalatü vesselam bunlar yanlıştır. Ben oruçta tutarım, yemekte yerim, namazda kılarım, istirahat ederim, uyurum da ben kadınlarla evlenirim de diyor. Bu benim yolumdur. Benim yolumda böyle şeyler vardır. İbadet etmek de vardır, istirahat etmek de vardır. Namaz kılmak da vardır, oruç tutmak da vardır, iftar etmek de vardır. Evlenmek ve kadınlarla birlikte olmak da bu benim yolum budur dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Benim yoluma uymayanlar, yani hayatını böylece yaşamayanlar bizden değildir diyerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açıkla net bir şekilde bunu belirtiyordu. Nefislerinize zulmetmeyin dedi Peygamberimiz. Öyle ki bir grup nefislerini zorlamış, Allah da bunu onlara zorlaştırmıştır. Ne kadar güzel söylüyor bakın Peygamberimiz. Bir kısım insanlar nefislerine yaşamı, hayatı zorlaştırdılar. Allah da bunu onlara zorlaştırdı. Onların kalıntılarını kilise ve manastırlarda görürsünüz. Zaten Kur'an-ı Kerim'in bizlere yeryüzünü gezin, dolaşın demesindeki sebep ve hikmet de İşte geçmiş dönemlerdeki bir takım insanların küfürde aşırı gidenler var ve de dinde de aşırı gidenler var. Bu aşırı gidenlere sonları ne olmuş? Onları görmemiz için Rabbimiz bizleri insanların geçmiş dönemlerdeki kilise ve manastırlara bakarsanız orada yaşayan insanların görürsünüz. Sakın ola ki sizler onlar gibi olmayın dedi Rabbimiz. Evet. Bu Hristiyanlık aleminin ruhbanlığa yönelmesinin 3 tarihsel nedeni olduğunu görüyoruz. Birincisi şöyle bir şey söyleyebiliriz. Eski müşrik toplumlarda şehvet, çirkin ahlak ve dünya aşırı derecede meyletmek o derece yayılmış bulunuyordu ki Hristiyan alimler de bu zaaflara itidalle karşı koyacaklarına aynı şekilde çok sert bir tepki verdiler. Söz gelimi bu aşırılık kadının iffeti konusunda kadın erkek arasındaki münasebeti nikah dahi olsa kötü telakki etmeye kadar vardırdılar. Yoksulluk ve dünyayı terk etme eğilim göstermek onların nezdinde yegane ölçü addedildi. Geçmiş dönemlerdeki bu yanlışlıklardan Hristiyan alimleri böyle bir yanlışlığın içerisine gidiyorlar. İkinci bir neden olarak da toplumlarındaki evliya olarak kabul edilen kimselere tapmak, eski tanrılara tapmanın yerini alırken Hristiyanlar da kendi dinlerince otorite kabul edilmiş olan mesela İsa aleyhisselamı ve Meryem annemizi putlarını yaparak bunları da putlaştırma yoluna gittiler ki bizler de mesela bakıyoruz aynı yola Tezkiretül Evliya türü kitaplar kendi Hristiyanlık aleminde de çoğaldı. Bizde de bu tür insanların çoğaldı. Şunu kesin olarak bilelim ki şunu kesin olarak bilelim ki Rabbimiz tarafından peygamberlerimize verilen mucizelerin nedeni vardır. O toplumlarda peygamber olarak Allah tarafından gönderilmiş insanların toplum tarafından kabul edilmesi gerekli idi. Bunun için peygamberlerimizi Allahu Teala mucizelerle destekledi. Ama bugün evliya dediğimiz insanlara sık sık bunu kerametlerinin anlatılmasının acaba din açısından ne rolü olabilir? Yani dinimizde eksik bir şeyler kalmış mıdır ki de evliyanın kerametinin toplumlara sık sık anlatılmasının, bizlere de anlatılmasının ne gibi hikmeti olabilir diye düşünmemiz gerekiyor yani. Çünkü din tamamlanmıştır. Allah Maide suresinde bunun açık yüreklilikle, açıklıkla söyledi. Din tamamlanmıştır, bitmiştir dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam dinimizde eksik kalan hiçbir şey kalmadığını ve kendisinin bütün uygulamaları da bizlere zaten en net bir şekilde göstermiş idi. Onun için Hristiyanlık alemi geçmiş dönemde o büyük addedilen, ulu addedilen kimselerin resimlerini, heykellerini yaparak putlaştırdılar. Onların yaşamlarını da zaman zaman insanlara anlatmak suretiyle onları da neredeyse bir Allah konumuna getirdiler. Hristiyanlıktaki bu yola düşmelerinin bir başka nedeni de Hristiyanlıkta şeriatın sınırları belli olmadığı gibi tutarlı bir yolu da yoktu. Musevi şeriatı terk edildiğinden, Kitab-ı Mukaddes kamil bir yol gösterecek yapmadığından Hristiyan alimler ve filozoflardan diğer milletlerin inançlarını etkilerek dinlerine her türlü bid'atı, hurafeyi sokmuşlardı. İşte bunlardan bir tanesi de bir ruhbanlıktır ve bid'atlardan birisidir bu da. Hristiyan din adamları bu düşünceyi kendi dinlerin rahiplerinden aldılar, böyle bir ruhbanlık fikrini. Hint yogi ve dervişlerinden aldılar, eski Mısır fakirlerinden aldılar, İran'daki manihistlerden aldılar, Yunan filozoflarından etkilenerek ortaya çıkarttıkları bir model oluverdi ruhbanlık. Ama bugün üzülerek söylüyorum ki bugün bizim İslam dünyasında da bazı insanların Allah'a yaklaşmak adına bilhassa bazı tarikatlardaki uygulamaları görünce eski bu saymış olduğumuz Hint yogi ve dervişlerinden, eski Mısır fakirlerinden, İran'daki manihistlerden, Yunan filozoflarından da etkilenmiş olduklarını, bazı tarikatların düşüncelerini, felsefelerini, hayat modellerini dikkatlice incelersek görürüz ki buna benzer modellerin bu saydığımız çok öncedeki batıl düşüncelere saplanmış olan bu insanların yaşam biçimlerinin bugün bizdekilerde olduğunu görebiliyoruz. Bu da onun için işte Hristiyanlıktaki ruhbanlığın anlatmak isteyişim nedenlerinden de bir kısmı, önemli bir nedeni de budur. Ruhbanlık bid'atıyla ilgili bir takım hususlara da değinmek istiyorum. Onları şu şekilde maddeleştirirsek şöyle bir model karşımıza çıkıyor. Neler vardı acaba ruhbanlık bid'atinin içerisinde? Kişinin kendi bedenine eziyet etmesi takva ölçüsü olarak kabul edildiğini görüyoruz. Yani insanın kendi bedenine eziyet etmesi. Mesela bazı Hristiyan azizlerin hayatını konu alan menkıplere, kitaplara baktığımız zaman çok enteresan şeylere rastlayabiliyoruz ki bunları burada saymayı bile gerekli görmüyorum. Yanlış şeylerdir çünkü. Mesela bunlardan İskenderi Makarios ismindeki bir adam 20 kiloluk günde yük taşırmış. Bu yük taşımak suretiyle 6 ay bataklıkta yaşamış. Öyle ki zehirli sinekler onun vücudunda, çıplak vücudunda ısırmadık yer bırakmamışlar. Bunu sanki Allah'a yaklaşmanın bir modeli olarak görmüşler. Buradan da hareketle diyorum ki bir Müslüman da bugün kendi vücuduna, Allah'ın verdiği organlara eziyet etmemeli. Vücudumuzun bizim üzerimizde hakkı olduğunu unutmamalı. Uzun zaman uykusuz kalarak kendisine Allah'ın farz kılmadığı bir takım ibadetleri bir takım zorla yaparak böyle bir modelin Allah'a yaklaşma modeli olmadığını kesin olarak bilmeliyiz. Bakın size söylüyorum, işte Hristiyan azizlerin yaptığı bir iş. 20 kiloluk günde yük taşıması, 6 ay bataklıkta yaşaması, vücudunu sineklerin çıplak vücudunu ısırması gibi modeller Hristiyan aleminde yaşanmıştır. Ama bunlar İslam dinden çıkmış bir modeldir. Bizim Müslümanın yapması gereken bir model değildir diyoruz. Yine o insanların, ruhbanlıkta yaşayan insanların özelliklerine dikkatle dinizi çekmek istiyorum. Bu insanlar sürekli pislik içinde yaşamak ve temizlenmekten şiddetle kaçmışlardır. Çünkü yıkanmayı ve suyun bedene dokunmasını takva ile bağdaştıramamışlardır. Bunu pek bizim Müslüman cemaatler içerisinde, bazı sapık da olsa tarikatlar içerisinde görmediğimizi, pek uygulanan bir model değildir. Ama ortaçağ Avrupası gerçekten bu halde idi. Bunu da burada bu tespiti de yapmış olalım. Yıkanmayı günah saymışlardır. Tuvalet adabını bilmemişlerdir. Bunları da bu yeri gelmişken böyle bir şeyi de hatırlatmış olalım. Yine Hristiyan rahiplerinin ruhbanlık diye tercih ettikleri hayatın içerisinde evliliği ve aile hayatını fiilen haram kılarak acımasızca nikah bağlarını kopardıklarını görüyoruz. Öyle ki 4. ve 5. asırlarda bekar kalmak en yüce ahlaki erdemlerden birisi olarak kabul edilmiş. Onlara göre iffetli olmanın anlamı cinsel ilişkiden kaçınmak ve evlenmemekti. Hatta nikahlı olsalar bile kadın erkek ilişkisi onların iffet telakkisine tersti. Hristiyan bir alim şöyle diyor: şayet bir kadın İsa aleyhissalatü vesselam uğruna bakire kalır ve ömrü boyunca evlenmezse, o artık İsa'nın gelini olur. O kadının annesi de Tanrı'nın, yani İsa'nın kayınvalidesi olma şerefine erer gibi çok yanlış bir düşünce içerisine giriyorlardı. Evliliği kabul etmiyorlardı. Bugün de bir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın modelinde ise böyle bir model yok. Aksine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam evlenmeyi ve çoğalmayı bizlere tavsiye ediyor. Peygamberin yolunu seçmiş olan insanların böyle bir modelden uzak kalmaları en büyük peygambere ittibadaki en önemli görevlerden birisi olarak bizim karşımıza çıkıyor. Peygamberimizin tavsiyesidir. Bunun zıttı bir uygulama ruhbanlıktır diyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın modelinde yoktur diyoruz. Hristiyanların uydurdukları bir hayat tarzıdır diyoruz. Yine ruhbanlık dendiği zaman gördüğümüz yanlışlardan bir tanesi de şudur ki, ve de en korkunçları bence, sıla-i rahimin kökünü kazımak istemiş olmasıdır. Yani insanların anne, baba, kardeş, evlat sevgisini yok etmeye çalışmışlardır. Bu Hristiyan azizler çocukların anne ve baba kardeşlerine, anne babasının çocuklara sevgi duymasını günah saymışlardır. Böyle bir hayattan uzaklaştırmak için ellerinden ne gerekiyorsa yapmışlardır. Hristiyan ruhbanlığına göre şayet bir kimse gerçekten Allah sevgisine mazhar olmak istiyorsa, Allah sevgisine ulaşmak istiyorsa, o dünya ile ilgili tüm bağlarını, anne, baba, çocuk, kardeş vesaire koparmak zorundadır. Böyle bir modeli merhametsizliği çocuklara karşı, ailesine karşı merhametsizliğin neredeyse takva derecesi olarak saymışlardır ki bu bizim dinimizde de kabul edilebilecek olan bir model değildir. Bir kere bütün bazı insanların bazı Allah'a yaklaşmak adına bazı yerlere giderek ailesinden kopma modeli ortaya çıkmıştır ki bugün bizim toplumumuzda da, İslam toplumu dediğimiz Müslümanlar arasında da bir insanın bir tarikata girmesi veya bir yere bağlanmış olmasının neticesinde sanki ailesiyle, çocuklarıyla, hanımıyla, eşiyle, dostuyla alakasını keser bir hale geliyor ki bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesiyle, bir kere şunu kesin olarak bilelim, iyi insan yakın çevresine iyi olan insandır. Uzak çevresine değil. Eğer birilerine sevgi ve merhamet gösterecekse bu öncelikle annesi, babası, kardeşi, eşi ve çocukları olmalı. Sevgi ve merhamette onlar kadar hiç kimseye sevgi ve merhamet göstermemeli. Cömert olacaksak öncelikle bunlara karşı cömert olmalıyız. Eğer birilerine karşı tevazu göstereceksek öncelikle bunlara göre tevazulu olmalıyız. Ki Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayetlerde ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme büyük günah diye sorulduğu zaman bir peygamber aslında bir öncelikle Allah ve peygamber dedikten sonra ikinci sıralamada genellikle büyük bir çoğunlukla anne ve baba diye Peygamberi aleyhissalatü vesselamın özellikle vurgu yaptığını görüyoruz ki bir insana ailesinden koparmak, çocuklarından koparmak, kardeşlerinden, eş ve dostundan sıla-i rahim dediğimiz hısım akrabasından koparmak İslami bir model değil, bu ancak ruhbanlıkta olabilecek olan bir şeydir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki şey ömrü uzatır diyor. Böyle bir hadis hatırlıyorum ben peygamberimizden. Birincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sadaka, cariye dediğimiz insanlara sadaka vermek. Bir başkası olarak da peygamberimiz akrabayı ziyaret etmek. Ömrü uzatan iki neden olarak peygamberimiz bizlere bunları tavsiye ediyor. Evet, bir başka ruhbanlıkta gördüğümüz yanlışlık ise insanların kişinin en yakın akrabalarına acımasızca davranmayı, merhametsiz, katı kalpli olmayı ibadet haline getirmiş olmasıdır ki bu böyle bir şey de Hristiyanlık aleminde en çok görülen bir modeldir. Gerçekten bugün bir Almanya'da birisi babasına bir ekmek alsa bunun bedelini ondan isteyebilmektedir. Böyle bir fedakarlık ruhu görmediği olmadığını onlar arasında görüyoruz. Bunlar arasında çok sık rastlanan bir olaydır. Yine Hristiyanlık aleminde şöyle bir model var ruhbanlık olarak. Dünyaya sırt çevirmek, derviş olmak gibi iddialarına rağmen, böyle istemelerine rağmen, bunu konuşmamın başında da söylemiştim. Dünya sırt çevirmek, güya derviş olmak, ruhbanlık gibi takdim edilmiş, Allah'a yaklaşmak olarak gösterilmiş ama bugün ve o günde böyledir. Eğer kiliselerin servet ve mal mülk elde etmeden de geri kalmadıklarını görüyoruz. 5. asrın başlarında bile Roma'da Papa krallar gibi sarayda oturuyordu. Bugün oturduğu gibi şehirde dolaşmaya çıktığı zaman bir kraldan daha az depdebe ve şatafatlı olan kimse yoktu. En şatafatlı, en deptebeli kimse onlar arasından çıktığını görüyoruz. Böyle bir şey. Papa ve papazların verdikleri davetlerin, valilerin verdiği davetlerin yanında bir hiç mesabesinde olduğundan şikayet edildiğini görüyoruz. 7. asır Kur'an-ı Kerim nazil olduğu asırda manastır ve kiliselerde servet bir sel gibi akıtılmaktaydı. Halkın zihnine bir kimse en büyük günah işlemiş olsa bile azizlerin kabirlerinde, manastırlarda ve kiliselerde bir kurban adarsa günahların affedileceği düşüncesini yerleştirmişlerdi. Tabii ki böyle olunca da ruhbanların kendisinden kaçtıkları dünya onların ayağına gelmiş oldu. Ancak meselenin en kötü yanı ruhbanlığın halk nezdinde kutsallığını bilen birçok kurnaz kişinin derviş kılığına girerek rahipler sınıfına dahil olmasıdır. Bu kurnaz kişiler dünyayı terk etmek bahanesiyle öyle bir servet elde etmişlerdi ki dünya perestlikleri dahi geride bırakmışlardı. Elbette ki bir Müslümanın böyle bir dünyadan sırt çevirmesi, tamamen el etek çekmesi Allah tarafından, peygamber tarafından tavsiye edilen bir model değil. Ama bunlar böyle bir şey söylemişler, servete de sahip olmuşlar, şatafatlı, deptebeli bir hayat yaşamışlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve diğer sahabenin modeline baktığımız zaman ise ne dünyadan sırt çevirmek var, dünyayla birlikte olmak var ama dünyana birlikte olacağız derken de dünyanın da bir oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu da göz önünde tutmak gerekiyor. Bu insanların kilisedeki rahip ve rahibelerin yaşamlarının gerçekten çok lüks olduğundan söz edildi. Burada kitaplarda anlatılıyor böyle bir model. Ama peygamberimizin ve diğer sahabelerin ve samimi Müslümanların yaşamlarına baktığımız zaman ise peygamberimizin örnek olarak alır isek peygamberimiz içinde bulunduğu toplumun gelir seviyesi olarak en alt seviyedeki insanın yaşam biçiminde yaşamıştır. En zenginine göre değil de en fakirinin, bizlere peygamberimiz işte insanlara hayatı nasıl yaşamaları gerektiği olduğunu gösterirken kendisi de bizzat yaşayarak göstermiştir. Toplumdaki en alt seviyedeki insan nasıl yaşıyorsa onun gibi yaşamak suretiyle o fakir insanların yaşamlarından haberi olmuştur. Onun için de kendisine gelen hediyeleri bir devlet başkanı olarak, devleti yöneten insan olarak peygamberimiz kendisine gelen hediyeleri hep bu fakir insanlara dağıtmıştır. Bugün bırakın ülkemizi de acaba hangi bir ülkede, hangi bir ülkenin devlet başkanı toplumun en alt seviyedeki insanın gelir düzeyinde yaşıyor? onların nasıl bir hayat yaşadıklarından acaba hangi devlet başkanının haberi var? Ekmeği olmayan, suyu olmayan, elektriği olmayan, evi barkı olmayan insanların yaşamlarından, çok asgari ücretle geçinen insanların nasıl geçindiklerini acaba bu devletleri yöneten insanlar bilebiliyorlar mı? Çok objektif bir karar verecek olursak kesinlikle bilmediklerinde çok açık yüreklilikle söyleyebiliriz. Evet, o ruhbanlık dediğimiz hayatta insanlar bundan sırt çevirmişler, yüz çevirmişler ama yine de kendi hayatların çok lüks olduğunu söylüyoruz. Müslüman ne dünyadan tamamen el etek çekerek bir derviş gibi yaşamak İslami bir model değildir diyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam nasıl yaşamışsa o modeli kendimize rehber edinelim diyoruz. Evet, bunların bir yanlışlığı da iffet hususunda, namus konusunda olmuştur. Ruhbanlık fıtrata karşı savaş arttığından ötürü çok büyük bir hezimete uğramıştır. Nefislerini öldürmek adına bazı riyazet ve çileler için rahip ve rahibeler manastırlarda bir yerde kalırlar. Bazen riyazet heyecanından olsa gerek kendilerini ispat için bazı yanlış uygulamalara da girdiklerini görüyoruz. Bunların burada anlatılamayacak kadar çok basit ve adice, çok çok yanlış hareketlerin içerisinde olduklarını bunların da görüyoruz. Allah tarafından bir insanın nefsini öldürmek değil de diyoruz. Allah tarafından insanlara içki içmek bir keyiftir ama bu verilmiştir. Rabbimiz nefsimiz bunun içilmesini, harama gidilmesini, zina edilmesini insan keyif alabilir, zevk olabilir bu. Ama insanların bunu helal yoldan gidermek varken, helal yoldan gidermek varken bunu öldürmek nedendir? Rabbimiz bize bunu böyle olmaması gerektiğini, insanların helal yollardan nefsin ihtiyaçlarının karşılanmasının aksine haram değil sevap olacağını söylüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir sahabe işte hanımıyla birlikte olmanın sevap olduğunu söyleyince peygamberimize dedi ki o sahabe, ya Resulallah ama ben bundan keyif alıyorum, zevk alıyorum deyince peygamberimiz dedi ki sen onu haram yoldan yapabilir miydin? Yapardın. O günah mıydı? Günahtı. O zaman bu da dedi peygamberimiz sevaptır diye bize söyleyiverdi. Evet, işte bu ruhbanlıkta gördüğümüz bu yanlışlardan inşallah bizler kurtulalım. Bu yanlışları İslami bir modelmiş gibi, belki isim olarak ruhbanlık değil ama isim olarak ruhbanlık olmasa da ya aynı şeylerin yapılmış olması bizlere ruhbanlığa itiyor. Bunların ruhbanlık olduğunu görebiliyoruz. İnşallah bu hayatlardan uzaklaşalım. Bunların yanlış olduğunu bilelim. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir hayatı bizlere tavsiye etmemiştir. Bunu kesin olarak biliyoruz. Evet. Son iki ayete geldik. Ya eyyühellezine amenü tekullâhe ve aminu bir rasûlihi yu'tîküm kifleyni min rahmetihi ve yec'alleküm nuran temşûne bihi ve yâfirleküm vallâhu gafurur rahîm. Ey iman edenler! Kendilerini Allah'a ve Peygamber'e teslim etmiş olanlar. Buradaki ey iman edenler ifadesi Hazreti İsa aleyhisselamın takipçileri olan ona iman eden kimselere hitap edildiğini anlıyoruz. Böylelikle onlara şimdi de Muhammed'e iman edin ki Allah size hem İsa'ya imanınızdan dolayı sevap vermiş olsun hem de Muhammed aleyhisselama inanmanızdan dolayı sizlere Rabbimiz iki tane ecir, kifleni iki ecir versin diye Rabbimiz hatırlatıyor. Tabii ki iman etmek demek kendisini Allah'a ve Peygamber'e teslim etmek demektir. Rabbimiz burada iman edenlere dendiğine göre insanlar içerisinden bir gruba seçiyor. Yani özellikle bir gruba sesleniyor. O grup kim? Rabbi Allah'ı Rab olarak kabul etmiş. Rabbim senin emirlerini emir, yasaklarını da yasak olarak kabul ediyorum. Bu dini de Peygamber aleyhissalatü vesselam nasıl yaşamışsa onun gibi yaşamaya sana söz veriyorum demektir. Allah'ın yolunu sizler Allah'ın tarif ettiği şekliyle bulun. Allah nasıl bir yol tarif etmişse Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışın ve onun elçisine de inanın. İttekullâhe, Allah'tan sakının, Allah'tan korkun. Allah'ın emirlerini yerine getirmede titizlik gösterin. O konuda gevşeklik göstermeyin. Lakayt kalmayın. olsa da olur, olmasa da olur demeyin. Böyle bir model sizi Allah'tan uzaklaştırmaz. Allah'ın kendisine yaklaşın, Allah ve peygamber ne demişse ona uyun. Rabbimiz burada hem kendisine iman edilmesini istedi, hem de Allah'tan sakınılması dedi, hem de ve aminu bi rasulihi, siz onun elçisine de iman edin dedi. Allah'tan peygamber olarak görevlendirilmiş olan elçisine inanın ki, o Allah da size yu'tikum kifleyni min rahmetihi, o Allah da size rahmetinden, bağışlamasından, acımasından, hoşgörüsünden, toleransından sizi iki kat versin ve yec'alleküm nuran, size de öyle bir sadece rahmetinden dolayı rahmet vermekle vermiş olmakla kalmasın ve yürüyeceğiniz bir nur sağlasın size. Önünüzü aydınlatan, hem dünyada hem de ahirette sizin yolunuzu açacak olan, size ışık verecek olan, size hak ve batılı seçme konusunda feraset verecek olan nuru Rabbimiz size bağışlasın. Temşûne bihi, siz de onunla yürüyesiniz ve yâfir lekum, ve de Allah bu yolu yürürken bilmeyerek yapmış olduğunuz hatalardan dolayı da Rabbimiz sizi bağışlasın, affetsin. Rahim isminin karşılığı olarak Rabbimiz inananları yapmış oldukları zaman zaman yanlış hatalardan dolayı sizleri bağışlasın, sizleri affetsin. Zira o Allah nedir? Vallahu gafuru rahim. O Allah hiç unutmayın ki çok bağışlayandır ve de çok merhamet edendir. Allah'tan daha çok bağışlayan, yani düşünün annemizi babamızı düşünelim. Zaman zaman yapmış olduğumuz hatalardan dolayı bizlere karşı takındıkları bir tavra bakın. Bir öğrenci karnesine zayıf getirdiği zaman söylediği sözlere bakın. Ama 3-5 tane annemizin veya babamızın sözünü dinlemediğimiz zaman bize söyledikleri hakaretleri bir göz önünüze getirin. Ama Rabbimizin sayısız görevlerini, emirlerini, yasaklarını, emirlerini yerine getirmiyoruz. Yasaklarından da kaçınmıyoruz, yasaklarında habire yapıyoruz. Ama buna rağmen Rabbimiz bize diyor ki, bağışlıyor, affediyor. Bize vermiş olduğu nimetlerin karşında ben sana şunları şunları verdim de sen hiçbir şey yapmadın, ben de senden bunları gerisin geriye alıyorum demiyor. Bütün insanlara karşı dünyada şu anda 5,5 milyar insan var olduğu söyleniyor. Bunun 1,5 milyar kadar Müslüman, geri kalanları inanmıyorlar, kabul etmiyorlar Rabbimizi. Ama buna rağmen Rabbimiz onlardan verdiği nimetleri gerisin geriye almıyor. Onun için Allah kadar bağışlayan, hataları örten, affeden, şu anda yapmış olduğumuz, kendi kendimize yapmış olduğumuz veya bir arkadaşımızın bildiği hatalar, yanlışlar var. Rabbimiz bunları bizim yüzümüze vuruverse, bunları gösteriverse, hayat yaşanılmaz bir hale gelir. Ama Rabbimiz en güzelini yapıyor ve bize de diyor ki, bu hatalarınızı yüzüme vurmuyorum, sen de benden özür dile, af dile. Rabbim beni affet de, ne kadar büyük günahımız olursa olsun, ne kadar büyük hatalar yapmış olsak bile, Rabbimiz inandığımız Allah, bizleri çok bağışlayan ve de merhamet edendir. İşte bu merhametinden dolayıdır ki, Rabbimiz biz hata sayısız günahlar işliyoruz da, affediveriyor, bize acıdığından dolayı. Allah'ın 100 tane merhameti, acıması var diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, onun bir tanesini yeryüzüne indirdi, 99 tanesini kıyamet gününde mümin kulları için saklıyor. O bir yeryüzüne indirmiş olduğu bir merhamet sebebiyle, yeryüzündeki bütün canlılar yavrularını severler. Onlara karşı hoşgörülü, toleranslı olur. Peygamberimiz öyle dedi, bir at ayağını yavrusunun daha rahat süt alabilmesi için ayağını kaldırır da onu emzirir dedi. Bir annenin çocuğuna merhametini düşünün. Bir akılsız varlık dediğimiz köpeklerin, kedilerin, diğer hayvanların yavrularına merhametlerini göz önünüze getirin. Bunlara hepsi Rabbimiz tarafından verilmiş olan bir merhamet sebebiyledir. Daha 99 tanesini Rabbimiz kıyamet gününde mümin kulları için saklıyor. Ama tekrar altını çizerek söylüyorum. Kim için? Kendisini Allah, ilah kabul etmiş, Rab kabul etmiş olanlar için. Allah'ın merhameti, bağışlaması, acıması, onları affetmesi, kıyamet gününde onunla bizlerle ilgilenebilmesi için, bizim yüzümüze bakması için, bizi temize çıkarması için bir kere Allah'a kendimizi teslim etmemiz, ona iman etmemiz şart. Bunu kesin kes bilelim. Evet. لِاَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَى وَاللّٰهُ ذُ الْفَضْلِ الْعَظِيمِ Rabbimiz bu ayetiyle de bizde kitap verildi diyen, bize de kitap verildi diyen bir grup var. Ehli kitap dediğimiz bu grup. Kendilerine Allah tarafından kitap verilmiş, geçmiş, daha önceki yaşamış olan din mensupları, dine inanmış olan insanlar bilsinler ki, şunu kesin kes bilsinler ki onlar, Allah'ın lütfundan ve yardımından hiçbir şeyi geri çevirmeye onların gücü yetmez. Allah'tan müminlere olan bir lütfu, bağışlamayı, ihsanı, yardımı, dünyanın bütün ehli kitap dediğimiz kendilerine kitap vermiş olanlar, Müslümanlara verilen, Allah'a kendini teslim etmiş olanlara verilen bir yardımı, bir lütfu, bir ihsanı geri çevirmeleri mümkün değil. Böyle bir şey yapmaları asla mümkün olmayacaktır. Mümkün değil ki böyle bir şeyi onlar yapabilmiş olsunlar, böyle bir şeye güç yetirebilmiş olsunlar. Bütün lütuf ve ihsan bu konudaki, yani onlar istedi de Rabbimiz bir mümin gruba, yardımını esirgeyecek değildir. Zira bütün lütuf ve ihsan Allah'ın elindedir. O Allah ki onu, kullarından onu hak etmiş olanlara, yaptığı ibadetlerle Allah'ın büyüklüğünü görmüş olanlara, Rabbimiz onu verdi, o dileyen kuluna verir. Zira Allah'ın nedir? Vallahu zul fadlil azim, Allah'ın büyük bir lütuf ve ihsan sahibidir. Lütfu da ihsan da, Allah'ın elindedir, Allah'ın tekelindedir. Onu kullarından dilediğine verir ve dilediğinden de Rabbimiz, eğer kulların yapmış olduğu hatalardan sonrasında özür dilerlerse Rabbimiz onu affedecektir. Ama Allah'ın büyüklüğünü göremeyen, ona yönelmeyen insanların Allah'ın lütfundan ve ihsanından da yararlanması mümkün olmayacaktır. İnşallah biz yolumuzu Allah'ın yolundan ayırmayalım. Ki Rabbimiz de bize ihsanını ve lütfunu esirgemesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.